Merhaba, ben Mesut Çevik. Donanmalar.com olarak Barcelona, İspanya'dayız ve Galaxy S9, S9 Plus lansmanına katıldık az önce. Şimdi sizlerle ilk kez burada deneme fırsatı bulduğumuz S9 ve S9 Plus ile ilgili deneyimlerimizi paylaşacağız. Her iki telefonda beklendiği gibi S8 ve S8 Plus'a göre daha ince alt ve üst çerçevelerle karşımıza çıktılar. Açık söylemek gerekirse S8 ve S8 Plus'ı sevdiyseniz S9 ve S9 Plus'ı biraz daha fazla seveceksiniz ama S8 sonrası S9'a geçtiğinizde aman Allah'ım hemen S8'imi bir kenara koymalıyım, S9'a geçmeliyim dedirtecek bir tasarımsal değişim yok. Evet, çerçeveler biraz daha incelmiş, biraz daha ekran ve çerçeve oranında iyileştirme yapılmış ama telefon dediğim gibi S8 ve S8 Plus'la karşılaştırıldığında S9 ve S9 Plus'ta geliştirme çok daha az kalıyor tabii ki. Bu telefonlarda tasarım anlamındaki en büyük geliştirmeler aslını sorarsanız eğer donanımsal anlamda kamera ve ses sistemi gibi konulardaki geliştirmelerde gizli. Mesela kamera konusuna geleceksek eğer artık kendi belleğine sahip olan ve 960 fps, 720p'de 960 fps görüntü kaydı yapabilen ultra ağırlaştırılmış çekimler kaydedebileceğiniz kameralarla donatılmış durumda S9 ve S9 Plus. Aynı zamanda bu kameraların bir özelliği var. Diyafram aralığını değiştirebiliyorsunuz. F1.5 ve 2.4 arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Düşük ışıklı ortamlarda yüksek ışık girişine ihtiyacınız olduğu durumlarda sensöre F1.5'ı alabilirsiniz hızlı bir şekilde. Eğer ışın çok olduğu ortamlarda, ışıktan arındırılmış, biraz daha böyle objeye odaklanmış fotoğraflar çekmek istiyorsanız da F2.4'e geçebilirsiniz. Böylece işte o parlaklığın azaldığı, objenin birazcık daha ışıktan kurtulduğu, kamera sensörünün daha rahat resmi kaydedebildiği görüntüler de elde edebilirsiniz. Geçiş yaptığınızda direkt olarak lensin üstündeki diyafram değişimini görebiliyorsunuz. Orada kapanıp açılan diyafram oldukça hoş da bir görüntü sergiliyor. S9'da tek kamera var ama S9 Plus'a geçtiğimizde çift kamera görüyoruz. Çift kamera sayesinde alan derinliği de yapabiliyorsunuz. Biz F1.5'e geçildiğinde sensörü de büyütürler bu teknolojiyle birazcık daha bokeh efekti görebilir miyiz diyorduk lens kalitesinde ama lens seviyesinde ne yazık ki böyle bir efekti yakalayamıyorsunuz. Doğal olarak bu küçük sensörlerle F1.5'e inseniz dahi lens olarak yani doğal olarak lens seviyesinde bir bokeh efekti görmeniz şu an için mümkün değil. Ön kameraya geçtiğimizde ön kameramız yine 8 megapiksel optik odaklamaya sahip 2K video kaydı yapabiliyor. Ama ön kamerada da artık bokeh efekti gerçekleştirebiliyoruz. Bu güzel konulardan bir tanesi. Çünkü artık bokeh efekti cep telefonu dendiğinde ilk akla gelen özelliklerden, kullanıcının aradığı özelliklerden bir tanesi oldu. Böylece aslında eğer S9 Plus sahibiyseniz hem ön hem arka kamerada S9 sahibiyseniz de ön kameranızda bokeh efektini elde etmeniz mümkün. Aynı zamanda bu telefonlarda tasarım anlamındaki geliştirmelerden bir tanesi de hoparlörler artık stereo hoparlörlere sahip iki telefonda. Böylece Samsung Galaxy ailesinde en çok eleştirilen konulardan bir tanesinin de artık çözüldüğünü, mono hoparlörlerden stereo hoparlörlere geçiş olduğunu görüyoruz. Dolby Atmos'la işbirliğine gidilmiş burada. Aynı zamanda Samsung biliyorsunuz AKG'yi satın almıştı. Bu hoparlör sisteminin de AKG tarafından tune edildi. Yani ayarlarının yapıldığı, ince ayarlarının yapıldığını söylüyorlar. Ama genelde bunlar pazarlama kelimeleri olarak kalıyorlar ama ben ses kalitesinin rakiplerinin aşağısında kalacağını zannetmiyorum. Burada çok gürültülü bir ortam olduğu için doğal olarak cep telefonlarını burada seslerini bangır bangır açıp dinleyemedik. Her iki telefonda da hala 3.5 mm'lik stereo ses çıkışına yer veriliyor. Bu çok güzel bir gelişme. Eğer daha önce aldığınız profesyonel, gelişmiş kulaklıklara sahipseniz değiştirmek zorunda kalmadan bu telefonlarda kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Herhangi bir ara dönüştürücüye falan gerek yok. Eğer tip C bir kulaklığa sahipseniz yine takıp kullanabiliyorsunuz. Tip C çıkışına sahip iki telefonda. Böylece aslında kullanıcıya esneklik sağlanmış. Donanım tarafında ise Samsung'un aslında İşlemci seviyesinde çok büyük geliştirmeleri var. Her iki tarafında da Exynos'un en son sürümünü görüyoruz. Aynı zamanda yine Qualcomm'un da en yeni, en modern işlemcileri, en modern modemleri burada yer alacak. Ne olacak derseniz eğer aslında yani bir önceki telefonda ne yapıyorsanız yine bununla bu telefonda da aynısını yapmaya devam edeceksiniz. Ama biraz daha hızlı olduğunu görebilirsiniz. Pil konusunda tasarruf görebiliriz. Ama burada önemli bir gelişme var. Exynos işlemcili modeller artık İşlemci seviyesinde tek çekirdek performansında Apple tarafını yakalamış durumdalar. Apple'ın orada bir üstünlüğü vardı. Tek çekirdek performansı konusunda rakipsiz görünüyordu. Samsung bu sene rakibini yakalamış ve A10 seviyesinde tek çekirdek performansı sergiliyor Exynos işlemcileriyle beraber. Aynı zamanda Samsung Galaxy ailesinde Qualcomm ve Exynos işlemcili modeller arasında ilk defa da bu kadar yüksek performans farkı görüyoruz tek çekirdekte. Eğer Snapdragon 845'li bir model sahibiyseniz Exynos işlemcili modelleri kıskanabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Yazılım seviyesinde de bir dizi gelişme var. Mesela Bixby yapay zekada artık yabancı kelimeleri, yabancı karakterleri, yazıları, tabelaları çevirebiliyor kendi dilinize. Şu an için İspanyolcadan İngilizce çeviriyi gösterdiler bize. Zaten Bixby Türkçe bilmediği için bu tabelaları şu anda Türkçe'ye çevirmesi söz konusu değil. Umarız yakın bir zamanda Türkçe konuşmaya başlar da bu özelliği biz de kullanmaya başlarız. Aynı zamanda kamera Bixby'nin yapay zeka sayesinde yemeklerin kalorisini söyleyebiliyor. İşte yazı çevirisi yapabiliyor, obje tanıyabiliyor. Ve daha da güzel bir şey var. Yine aslında geliştirilmiş yazılımsal deneyimle birlikte kullanıcılar kendi animojilerini oluşturabiliyorlar. Apple'ın animojisine de büyük bir rakip gelmiş durumda. Benzer animojinizi oluşturup arkadaşlarınızla bunu WhatsApp'ta, Facebook chat'te paylaşabiliyorsunuz. Herhangi bir özel uygulamaya gerek yok. Her türlü platformda bu animasyonları kullanabiliyorsunuz. Yapmak da oldukça basitleştirilmiş. Kendi fotoğrafınızı çekiyorsunuz yüzünüzü, o otomatik olarak oluşturuyor. Her ne kadar benim oluşturduğum animoji pek bana benzemese de bunu ortama bağlıyorum. Biraz daha uğraşarak daha benzer bir animoji yapabilirim. Animoji de şu güzel. Yani mesela yolda sağda solda ağzınızı yüzünüzü garip grup yapmak zorunda değilsiniz. Siz kendi animojinizi oluşturduğunuzda telefon otomatik olarak 20 tane de farklı hareket oluşturuyor. Siz bu hareketleri direkt olarak arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Bana sorarsanız yazılımsal anlamda oldukça eğlenceli bir gelişme olmuş. Apple'ın animojilerini büyük bir rakip olmuş. Güzel bir geliştirme, yani rakibini direkt kopyalamak yerine çok daha iyisini kullanıcıya sunmuşlar gibi geldi bana. Ben beğendim açıkçası. Telefonda yapılan geliştirmelerde bunu da söylemekte yarar var. Telefonda aslında biliyorsunuz bir iris tarama var. Aynı zamanda yüz tanıma var ve parmak izinizi de yine arka tarafta artık kameranın altına dikey olarak yerleştirilmiş olan parmak iziciyle okutup giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi akıllı tarama diye bir şey geliştirilmiş. Burada akıllı tanımada ne yapılıyor? Sizin hem iris hem de yüzünüz aynı anda taranıyor. Eskiden biliyorsunuz yüz tanımı ve iris tanımı ayrı ayrı seçmek zorunda kalıyordunuz. Yani iris tanımı açıkken yüz tanıma çalışmıyordu. Yüz tanımı açıkken de iris tarama çalışmıyordu. Şimdi her iki teknoloji de aynı anda çalışıyor. Çok daha dengeli, çok daha hızlı olmuş. Bu koşullarda arkadan ışık vuran, ışın dengesiz olduğu, telefonun çok kalabalık bir ortamda denendiği bir yerde bile ben çok hızlı bir şekilde yüzümü tanıtarak telefonu açabildim. Tabii ki burası demo alanı. Büyük ihtimalle zaten bu özellikler bu ışık altında denenmiştir. Gündelik hayatta da ben çok daha iyi çalışacağını düşünüyorum. Sonuç olarak her iki teknoloji de çalışıyor ve hangisi eğer o an işte iris tarama irisi okuyabilirse ya da yüz tarama yüzünüzü tanıyabilirse direkt olarak telefonu açıyor kilidini. Ben beğendim. Önemli geliştirmelerden bir tanesi. Telefonun açılışını hızlandırmış arkadaşlar. Çok net, çok açık olarak söylenebilir. Pi konusunda ne var diyeceksiniz. Pi konusunu burada tabii ki çok fazla test etme imkanına sahip değiliz. Küçük modelde S9'da 3000 mAh, büyük modelde 3500 mAh batarya görüyorsunuz. Bana sorarsanız eğer pi konusunun çok büyük problem yaratacağını düşünmüyorum. S8 Plus kullanıcılara günlük kullanımında yetiyordu. Büyük ihtimalle bu telefonlarda bir günü fazlasıyla çıkartan telefonlar olacaklar. Kablosuz şarjlar iki telefonda da geliyor. Samsung özellikle hızlı kablosuz şarjın altını çiziyor. Zaten ürünleriyle piyasada da en bulunur markalardan bir tanesi. Kablosuz şarja yaptığı yatırımlı yıllardan beri. Kullanıcılar aslında kablosuz şarj seven kullanıcılar hiç üzmedi bu firma. Hep en iyisini sundu diyebiliriz bu tarafta. Evet, lansmana ait notlarımız, telefona ait notlarımız böyleydi. Kişisel yorumlarımızı sorarsanız özellikle, hani daha yoğun kişisel yorumlarda bulunmam gerekirse eğer, şu anda Android dünyasında tanıtılan telefonlar içinde en iyileri S9 ve S9 Plus diyebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Kamerasını burada çok detaylı test etmedik ama Samsung Galaxy serisi kamerası konusunda artık zaten her zaman vaat ettiğini fazlasıyla veren telefonlar oldular. Hiçbir zaman pişmanlık yaratmadılar. Bu telefonlarda yine kullanıcısını hiç üzmeyeceklerdir. Fazlasıyla kullanıcı deneyimini söylendiği, vaat edildiği şekilde sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Kameranın özellikle diyafram aralığının ayarlanması telefon dünyasında yeni bir şeydi. Donanımsal anlamda yeni bir şeydi. Artık Galaxy ailesine bu eklenmiş durumda. Bundan sonraki bütün üst modellerde büyük ihtimalle biz diyafram aralığı aralan telefonlarla birlikte aslında fotoğraflarımızı çekebiliyor olacağız. Evet, yani telefonları Android dünyasının en iyiler olarak tanımlayabilmenin yanında elinize aldığınızdaki hissiyat olarak S8 ve S8 Plus'tan farklı değiller. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Yazılımsal anlamdaki bu iris ve yüz tanımının aynı anda çalışmasını belki S8 ve S8 Plus ailesine sunabilirler. Her iki telefonda sonuçta bunu yatkın diye düşünüyorum. Yazılımsal bir değişiklik yapacaklar sadece. Umarım bunu da yani aşağıdaki modellerde sunarak kullanıcılara bir sürpriz yaparlar. En azından sadık Samsung kullanıcılarını da ödüllendirmiş olurlar. Donanımhaber.com olarak Barcelona'da Samsung etkinliğini yerinde izledik. Açık söylemek gerekirse Samsung'un etkinliği telefonlarla kıyaslandığında telefonların yanında çok sönük kaldı. Bu kadar güzel özelliklerle donatılmış, bu kadar iyi telefonlar çok daha iyi bir sunumda bence bizlere ulaştırılmalıydı. Sunum çok sıkıcıydı net söylemek gerekirse. Telefonlar o kadar dolu dolu ki, o kadar anlatılacak şey var ki, işlemcisinden tutun kamerasına, kamerasındaki geliştirmeye, diyaframın nasıl çalıştığına kadar o kadar fazla kullanıcı cezbedecek ayrıntı vardı ki hepsini es geçtiler. Hep böyle hikaye anlatımı, saçma sapan birbirlerini tekrarlayan şeylerden bahsettiler. Beni en çok üzen de o oldu. Yani Koreliler ellerindeki teknolojiyi anlatma konusunda Amerikalıların hala daha gerisindeler. Donanım olarak, işlemci olarak Amerikalı rakiplerinin önüne geçtiler. Ekran olarak önüne geçtiler. HDR, pırıl pırıl görünen ekranlarla, parlak ekranlarla donatabiliyorlar OLED ekranlarla telefonlarını. Ama gel gör ki bu telefonları anlatamıyorlar hala da. Anlatım konusuna biraz daha çalışırlarsa ben piyasadaki dengelerin çok daha hızlı bir şekilde değişebileceğini düşünüyorum. Donanımhaber.com olarak Mobil Dünya Kongresi'ndeki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.